Sayın Abacus TV izleyenleri, bu haftaki tarih sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Bu hafta darbeler tarihini konuşacağız. 27 Mayıs'tan başlayıp Mısır'da geçtiğimiz ay Müslüman kardeşlere yapılan darbeyi konuşacağız ve bunları tarihin akışında değerlendireceğiz. Bugün bu haftaki konumuzsa tarihçi yazar Yonca Kaya Şahin hocam. Hoş geldiniz hocam.
Çok teşekkür ederim.
Nasılsınız hocam, iyisiniz?
Çok teşekkür ederim, siz?
Çok çok iyiyim, teşekkür ederim. Hocam izninizle başlamak istiyorum. Darbeler demokrasi açısından kara bir leke. Ancak Cumhuriyet tarihimizde biz de bu tecrübeleri yaşadık, biz de bu acıları yaşadık. Sizce 27 Mayıs 1960 darbesine temel hazırlayan sebepler nelerdi?
Tabii. En başından alalım. Cumhuriyet Halk Fırkası, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmuş ilk partisi. Arkasından henüz Atatürk hayattayken partiler kuruluyor. Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkaları. Bunlar muhalefetin odağı oldukları gerekçesiyle Atatürk hayattayken kapatılıyor. Ve yine Atatürk hayattayken bir daha parti kurulmuyor. Atatürk'ün vefatından sonra başa İsmet İnönü geliyor. İsmet İnönü de aslında tek partiyi çok seviyor. Tek partiden yana yeni partiler kurulmuyor. Ne zamana kadar? 1945 yılına kadar. 45 yılında Nuri Demirağ isimli sanayici, ki Atatürk tarafından çok sevilen, çok desteklenen, Türkiye'deki demir yollarını yapan da kişi aynı zamanda. Onun kurduğu bir parti var. Ancak bu parti çok fazla ses getirmiyor. En ses getiren parti Demokrat Parti. 1946 yılının başında kuruluyor. Aslında İsmet İnönü çok taraftar değil bu partinin kurulmasına. Ancak buna San Francisco'da bir konferans var. O konferansta Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi olmak istiyor Türkiye. Bununla ilgili olarak diyor ki, hani Türkiye'ye diyorlar ki, sizde demokrasi var ama hani demokrasinin en önemli ögelerinden bir tanesi partiler. Ama sizde parti yok. Tam diyorlar, biz onu hallederiz diyorlar ve Türkiye genelinde bunun altyapısı oluşmaya başlıyor. Hemen ona da değinelim isterseniz. Cumhuriyet Halk Fırkası içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bir muhalefet oluşmaya başlıyor. Partinin kendi içerisinde, yani çünkü dışarıdan muhalefet edecek kimse yok. Partinin kendi içerisinde. Bunun en önemli sebebi Toprak Kanunu denilen kanundan sonra ortaya çıkıyor. Bunun öncüsü de Adnan Menderes. Aslında Adnan Menderes'i bu kadar muhalefet ettiren nokta da kendisinin büyük bir toprak sahibi olması. Hemen istersen topraklandırma kanunu da söyleyelim orada. Topraklandırma kanunu büyük toprakların bölünerek küçük topraklar halinde insanlara paylaştırılması. Bu Adnan Menderes'in çok zoruna gidiyor. Çünkü dediğim gibi kendisi de büyük topraklar, Aydın'da büyük topraklara sahip olan bir kişi. Adnan Menderes'in yanında Celal Bayar, Fuat Köprülü, Refik Koral'dan bunlar bir araya geliyorlar ve CHP'ye karşı bir yazı yazıyorlar, bir deklarasyon yazıyorlar. Bu da tarihe dörtlü takrir olarak geçiyor. Bunun sonucunda CHP tabii ki bundan çok rahatsız oluyor. CHP içerisinde CHP'ye karşı muhalefet. Bu CHP'yi çok rahatsız ediyor ve Adnan Menderes ve arkadaşları CHP'den kimisi atılıyor, kimisi kendisi istifa ediyor. Ayrılıp henüz 46 yılının Ocak ayında partiyi kuruyorlar ve arkasından CHP içerisinden ayrılanlarla birlikte parti gidiyor. Az önce söylemiştim, İsmet İnönü aslında çok taraftar değil bunu ama
çok partili yönetimi
sistemi. Mecbur kaldıkları için ses çıkarmıyorlar ama İsmet İnönü onları çok fazla kenara sıkıştırmaya çalışıyor. Seçimleri öne alarak henüz parti daha teşkilatlanmasını tamamlayamadan seçimlere gidiliyor. Bu seçimlerde, 1946 yılında yapılan seçimlerde Türk tarihine geçmiş çok ciddi bir kara leke. Çünkü belki dünyada örneği var mı bilmiyorum. Açık oy, gizli tasnif sistemi. Açık oy, gizli tasnif çok... ne demek? Açık oy, gizli tasnif demek, herkese göstere bakın ben oyumu şu partiye veriyorum deyip oy pusulasını sandığa atmak. Ancak o sandıkların gizli gizli sayılması demek. Bütün bunlara rağmen Demokrat Parti, bütün bu engellemelere rağmen 400 yani 500'e yakın milletvekilinin 64 tanesini çıkarıyor. 64 tane çıkarıyor.
Bu da çok büyük
çıkarıyor.
Başarı.
Çünkü daha hiç kimse tanımıyor. Kurulu daha 6 ay olmuş. Teşkilatlanma yok. Sonrasında çok ciddi muhalefete başlıyor. Demokrat Parti iyi bir muhalefet partisi oluyor. İsmet İnönü'nün tepkisi o zamandan başlıyor tabii ki Menderes'e karşı. Ve 50 yılında yapılan seçimlerle, demokratik anlamda yapılmış seçimdir. Bu seçimden sonra Demokrat Parti oyların çoğunluğunu ve 400'den fazla milletvekiliyle meclise giriyor. 1960 yılına gelinceye kadar, 57 yılına kadar diyelim, Demokrat Parti çok iyi bir şekilde gidiyor. Ekonomiye çok fazla önem veriyor, ekonomi çok iyileşiyor. Tabii bunun içerisinde şey de var, İkinci Dünya Savaşı bitmiş. Hatırlarsınız İsmet İnönü döneminde İkinci Dünya Savaşı'ndan dolayı ekonomik daralma vardı, baskılar vardı, sıkı yönetimler vardı. Onlar tabii bitmiş, dışarıdan destekler var, Marshall Planı, Truman Doktrini var. Bunlarla birlikte ekonomik anlamda iyileşmeler var. Zaten Menderes'in kendisi topraktan geldiği için tarımı destekliyor bir. Şehirleşmeye çok önem veriyor. Özellikle İstanbul'un şehirleşmesine çok fazla önem veriyor. Bu anlamda çok iyi çalışmalar yapıyor. Yollara çok fazla önem veriyor. Fabrikalaşmaya çok fazla önem veriyor. Fabrikalaşırken yerli üretime, daha doğrusu hani Türkiye'de neyin sanayisi yapılabilirse buna önem veriyor ve
yerli
sanayiye önem veriyor. Ve nihayetinde çok iyi, hani ekonomide ciddi bir iyileşme söz konusu. Bu halk tarafından görülüyor tabii ki. 57 yılına kadar üstün bir çoğunlukla Demokrat Parti devam ediyor. Ama 57 yılı sonrasında Demokrat Parti de aslında CHP'den şikayetçi olduğu şeyleri uygulamaya başlıyor.
Değil
ne
mi?
Gibi işte? Basına sansür gibi. Ondan sonra mesela çok ilginç bir nokta var o dönemde. Kırşehir'i ilçe yapıyorlar. Kırşehir ilçe yapılıyor. Tabii bundan çok rahatsız oluyorlar. Çok ciddi tepkiler geliyor. Rahatsız oluyorlar ama sonrasında geri dönüyorlar ama bu çok ciddi bir yara olarak kalıyor. Bu arada İsmet İnönü orduda çok ciddi bir hareketlenme var.
Yapılanma oluyor.
Var. Hatta ben size şunu da söyleyeyim. Mısır'la birazdan birleştirebiliriz. Adnan Menderes yönetiminin başa geldiği andan itibaren aslında junta yapılanmasının başladığı söyleniyor.
Değil mi?
Mısır'da da aynısı var.
Tıpkı Mursi'nin başa gelmesi, 3 Temmuz
aynen.
darbesine hazırlanması
aynen.
gibi.
Aynen öyle. Menderes'in başa gelişinden itibaren hatta İsmet İnönü'nün bunu engellediği, tabii bu İsmet İnönü güzellemesi de olabilir, İsmet İnönü'yü gösterme çalışmaları da olabilir ama sonuç itibariyle bir junta yapılanması var ama Adnan Menderes bunu hiç beklemiyor. Hiç beklemiyor.
Çünkü kendine çok güveniyor.
Çünkü kendisine çok güveniyor, orduya güveniyor. Ha, bu arada yapılan en önemli sorunlardan bir tanesi, tehlikelerden bir tanesi ya da Menderes yönetimine darbeye getirecek en önemli noktalardan bir tanesi ordu da tasfiye yapılmış. Ve bu da Menderes'e yıkılıyor. Bunun öcü alınmak isteniyor elbette. Sonuç itibariyle 57 yılı itibariyle bir junta yapılanmasından bahsediliyor. Bu Celal Bayar'a kadar geliyor. Bunun bilinmesi de Samet Kuşçu isimli bir subay. O da aslında juntanın içerisinde bunu haber veriyor.
Vicdanlı
diyor ki ben
bir
pişman
sorumluluk.
Oldum
evet.
böyle bir ama böyle bir yapılanma var diye. Celal Bayar da Adnan Menderes'i alıyor. Diyor ki bakın Sayın Başbakan böyle bir haber aldım diyor. Adnan Menderes'in ilk tepkisi benim askerim bana darbe yapmaz.
İşte zaten...
Bu kadar güveniyor, bu kadar güveniyor ve sonrasında siz yine de tedbirinizi alın diyor Celal Bayar ve yapılan çalışmaların sonucunda 9 subay olayı ortaya çıkıyor, junta yapılanması ortaya çıkıyor, bunlar yargılanıyor. Yine ilginç bir şey söyleyeceğim, bu yargılamanın sonucunda ceza alan tek bir kişi var.
Samet Kuşçu.
Samet Kuşçu. Yerleri beraat ediyorlar ama bunun güveniyle, bunun hırsıyla daha büyük bir yapılanmaya gidiyorlar. Yine geçen okudum, çok ilginç geldi bana. Biliyorsunuz Cemal Gürsel şeyden sonra hani junta yapılanması sonucunda başa geçen darbe sonucu başa geçen Cumhurbaşkanımız Cemal Gürsel Adnan Menderes'e bir mektup gönderiyor. Bu mektupta Sayın Menderes biz hani rahatsızlıklarını ifade ediyor ve diyor ki Celal Bayar inerse eğer, bu Cumhurbaşkanı olmazsa, Cumhurbaşkanlığından inerse eğer, siz Cumhurbaşkanı olursanız sorunlar ortadan kalkar. Biz sizin Cumhurbaşkanı olmanızı istiyoruz.
Aslında alttan alta bir onu yönlendirme, zorunluluğa itme gibi bir
belki
şey mi
de,
var hocam
belki
burada?
Belki de birbirlerini düşman etme. Yine ilginç bir şey söyleyeceğim.
Veya acaba Cumhurbaşkanlığına itip yetkilerini azaltma, gücünü kırma mı var? Çünkü Cumhurbaşkanlığı daha
o
az
da
müdahalede.
O da olabilir şimdilerde. Evet, şimdi günümüze karşılaştırsak evet. belki o da düşünebilir. İşin ilginç tarafı, yargılamalar yapılırken bu mektup da kullanılıyor. Delil olarak kullanılıyor ama Adnan Menderes'i Cumhurbaşkanı olarak görmek istediklerine dair cümle çıkarılarak.
Değil mi?
Orijinalinde var ama yargılamalarda bu çıkarılıyor. Sonuç itibariyle 1960 yılına gelindiğinde çok ciddi olaylar var. çok ciddi olaylar
Gelir,
var.
Gelene kadar değil mi?
Evet,
27 Mayıs'ta.
57 yılı sonrasında birden işte öğrenci olayları ortaya çıkmaya başlıyor. Genç subaylar rahatsız olmaya başlıyorlar. Eylemler yapılmaya başlanıyor. Yine ilginç olan 6-7 Eylül olayları. Hemen isterseniz
Değil mi?
ona da
Evet,
değinelim.
ona da bir...
Atatürk'ün Selanik'teki evinin oradaki Yunanlar tarafından talan edildiği gibi bir haber.
Bombalandığı,
evet, evet,
değil
evet.
mi?
Böyle bir haber geliyor Türkiye'ye. Bu insanları çok ciddi galeyana getiriyor. Ve buna tepki olarak Türkiye'de yaşayan Rumların, gayrimüslimlerin evleri, iş yerleri, iş yerlerine saldırılar oluyor, talan ediliyor, yağmalanıyor. Bu da aslında Türkiye adına bir utanç olarak herhalde tarihimize geçmiştir. Çünkü biz millet olarak bizim şeyimizde yok, hani bünyemizde yok. Talan etmek, yağmalamak, zor durumda kalan insanları daha fazla zor durumda bırakmak. Bu bizim bünyemizde yok ama maalesef Türkiye hani o dönemde bir dolduruşla bunu yapmış. Bunların devamında 6-7 Eylül olayları olmuş. Öğrenciler eylem yapıyorlar. Hatta gazetelere manşetler atılıyor. Öğrenciler işte kıyma makinelerinden geçirildi diye, işte şu kadar öğrenci öldürüldü diye.
Ya da bu kadar silah
evet,
bulundu,
şu kadar
işte
silah
askeri,
bulundu.
Evet.
Bunlar gazete manşetlerinde dönemin Akit ve Ses gibi CHP yanlısı gazetelerinde büyük manşetler halinde yazılıyor. Bu halkı Menderes'e karşı tepkiye
kışkırtma.
Götürüyor.
Tamam.
Ve sonucunda bu olaylar devam ederken Demokrat Parti de diyor ki madem öyle biz muhalefetin durumunu ve basının bu tahrik edici pozisyonunu araştırmak üzere bir kurul oluşturalım. Bu kurul oluşturuluyor ama bu görevini daha tamamlayamadan darbeye gerekçe olarak gösteriliyor. 27 Mayıs 1960'ta maalesef ki Türk tarihinin ilk darbesi
İlk
gerçekleşiyor.
askeri
Ben hep şey diyorum, biliyorsunuz Hazreti Adem'in oğlu var, oğulları var. Oğullarının hani her cinayette payı olduğu gibi Türkiye'deki darbe 1960 darbesi de Türkiye'de yaşanan her darbede payı olan bir darbe olarak tarihe geçmiştir.
Kesinlikle. Sayın hocam, 27 Mayıs darbesiyle Mısır'da yaşanan 3 Temmuz darbesi arasında nasıl bir bağlantı kurabiliriz?
Ben ona değinelim. Mısır'da, Mısır yapı itibariyle Türkiye'den bir kere farklı. Mısır'da diktatörlükle yönetiliyor. Yaklaşık 30 yıllık bir diktatör yönetimi var, diktatorya var. Bu diktatoryanın sonucunda halk, o dönemde bir de gelenek haline gelinen Arap Baharı sonucunda Mısırlarda diyorlar ki hani bizim neyimiz eksik? Biz de demokrasiyi hak ediyoruz. Bize de demokrasi layık diyorlar ve Mısır halkı da direniş gösteriyor. Ve bu direnişin sonucunda normalde bu arada hemen şeyi söyleyelim, bu direnişe İhvan başta destek vermiyor.
Değil mi?
Başta destek
bu
vermiyor.
Önemli bir detay.
Ama en sonunda yani o 2 hafta kadar eylemler devam ediyor. İhvan desteklemiyor. 2 haftanın sonucunda İhvan destekliyor. İhvan'ın desteğinden sonra kısa bir süre sonra 18. gününün sonucunda Mısır'ın askeri şurası bir araya geliyor. Ve mübarek yönetimini indiriyor ve sonrasında yönetim onların elinde kalıyor. Yaklaşık 1 yıllık bir hazırlık sürecinden sonra seçimler yapılıyor. Bu seçimlerin sonucunda, yalnız bu noktada benim dikkatimi çekiyor. Mısır halkı çok fazla seçimlere rağbet göstermiyor. Bu çok ilginç. Seçmenlerin yaklaşık %50'si seçimlere katılıyor.
Doğru.
Ama Mursi yönetimi ya da İhvan diyelim, bu şeyin sonucunda, seçimlerin sonucunda 150'den fazla oy alarak iktidara geliyor. Çok yakın aslında Türkiye, Adnan Menderes'e 10 yıllık bir süre vermişti yönetim anlamında, Türkiye ile karşılaştırırsak. Mursi'ye bu hak, yani bu çok
bir
görüldü.
Bir seneden daha az bir vakit verildi.
Çok çok az. Yani Haziran gibi yanlış hatırlamıyorsam başa geçiyor.
3 Temmuz'da darbe oluyor.
Evet evet. Şey de söyleyelim, yani o süreçte aslında en büyük tepkiler Kasım gibi anayasayı açıklaması lazım. Anayasayla ilgili ciddi rahatsızlıklar var. Çünkü anayasada kişi hak ve özgürlükleri daraltılıyor. Özellikle ihvanın düşünce yapısı biliyorsunuz İslami gelenekten geliyorlar.
Doğru.
Sert bir
evet.
bakış açıları var. Dini anlamda çok sert bir bakış açıları
ona
var.
Ona da değinmek isteyeceğim birazdan zaten hocam.
Tamam. Bunun etkisiyle hani anayasayı da buna göre şekillendirmeye çalışıyorlar ve sonuç itibariyle bunun sonucunda halk tepkisi var aslında Mursi'ye karşı. Ve ordu o noktada Mursi'yi uyarıyor. Hani
Değil
halkın
mi?
tepkilerini dikkate al diye.
Burada bir
Tabii.
soru sorabilir miyim hocam? Çok özür dileyerek bölüyorum. Konuştuğumuz bu darbelerin, yani özellikle bu Mısır darbesinin zemininde bir anlamda radikal İslam korkusu da yer alıyor. Dünyada radikal İslam tehlikesi var ancak bunun çözümü asla tabii sizin söylediğiniz gibi darbeler değil. Sizce çözüm ne olmalı? Yani radikal İslam hani özellikle bu ihvana baktığımızda ki kendileri de bu konuda özür dilediler. Yönetimde çok az sayıda kadın var. Değil mi? Hani demin bahsettiğiniz
Evet.
gibi onların sert geleneksel İslam anlayışında kadın geride kalıyor veya yeniliklerden uzak duran bir anlayış sergilediklerinde halkın bir kısmı da onlara karşı olmuş oluyor. O zaman çözüm nedir Sayın Hocam?
Şunu net olarak ifade etmek lazım. Ne olursa olsun, ne kadar hani düşünce yapısı ne kadar rahatsız edici olursa olsun ben şahsen Mursi düşünce yapısını asla tasvip etmiyorum. Geleneğinden geldiği ihvanın yapısını da asla tasvip etmiyorum ama kesinlikle bu Mursi'ye yapılan darbenin haklılığını kesinlikle zerre kadar haklı gösteremez.
Tabii ki.
Haklılığına
Darbeler hiçbir
delil
zaman
olamaz.
tabii.
Hiçbir darbenin haklı gerekçesi olamaz. Öncelikle bunu söylemek lazım. Az önce de söylediğimiz gibi sonuç itibariyle Mursi'ye karşı bir darbe yapıldı. Gerekçesi ne olursa olsun. Bu darbe, şunun altını özellikle çizmek lazım. Darbeler milletin iradesine yapılmış bir tecavüzdür. Çünkü siz milletin
özgürlüğünü elinden
özgürlüğünü
alıyorsunuz.
elinden alıyorsunuz, iradesini elinden alıyorsunuz. Yani ben kalkıp diyorum ki kendimle alakalı bir noktada şunu tercih ediyorum diyorum. Sonra birileri geliyor diyor ki hayır bunu tercih edemezsin deyip bunu sert bir şekilde sen şunu kullanacaksın diyor. Bu aslında milletin iradesine yapılmış çok ciddi bir saygısızlık. Bunun ifade ettiğimiz ki hiçbir gerekçesi olamaz. Ama şunu da kabul etmek lazım ki evet ihvan siyasi İslamofobiyi destekleyen yapısından dolayı birçok noktayı ürküttü. Dönüp kendimizi sorgulamamız lazım aslında bu noktada. Hani Adnan Menderes'i şeyi söyleyecektik orayı tekrar hatırlatalım. Adnan Menderes yapı itibariyle aslında çok dindar, muhafazakar bir insan değildi.
Evet, aslında buna da değinmek istiyorum ben hocam ama buyurun siz devam edin. Bölmüş olmayayım.
Adnan Menderes aslında çok dindar, muhafazakar bir adam değil.
Evet.
Ama bakıyorsunuz Adnan Menderes'e sahiplenenler kimler? Dindarlar, muhafazakarlar.
Evet,
muhafazakar
evet.
camia sahipleniyor. Bunun iki tane önemli noktası var. Birincisi Adnan Menderes dindarlara yaşam alanı tanıdı.
Onun alanlarını genişletti.
İnsanların yaşam alanını genişletti. İkinci olarak da Adnan Menderes'in idam edilmiş olması onu mağduriyet kazandırıyor. Biz inananlar olarak
vicdanlı bir olduğumuz için.
Vicdanlı olduğumuz için Adnan Menderes'in sahipleniyoruz. Daha fazla sahipleniyoruz. Yoksa dediğim gibi hani muhafazakar yapısı olan bir insan değil.
Tamam.
Ama muhafazakarlara yaşam alanı tanıdığı için İslami değerlerin ön plana çıkması Türkiye'deki nasıl ifade edelim onu elitleri rahatsız etti.
Biraz, evet.
Bu anlamda İslami değerlerin ön plana çıkacağı korkusuyla aslında Adnan Menderes'e karşı darbe yapılmıştı. Biliyorsunuz işte Adnan Menderes başa gelinceye kadar ezanın Türkçe okutulması vardı. Dini eserlerin orijinal eserlerin kullanım yasağı vardı. Açık alanlarda ibadetlerin sınırlandırılması vardı. Bu tabii ki insanlar Adnan Menderes'in gelişiyle birlikte bu anlamda rahatlamalar olunca dini yaşayış da artmaya başladı ve bu çok insanı korkuttu. Mısır için de aşağı yukarı aynı şeyi söyleyebiliriz. Hani Mursi'nin gelişiyle birlikte hani Menderes döneminde bu siyasi hedef olarak değildi. Ama Mursi döneminde tamamen bunun üzerine yani projesi tamamen tabiri caizse şeriatı getirmek ya da şer'i kuralları anayasa olarak uygulamaktı. Ama burada insanların artık 2013 yılındayız. Kadınların sosyal hayattan uzaklaştırılması, siyasi hakları anlamında sınırlandırılması,
veya
bunlar tabii ki
yönetimde önlerde yer verilmemesi.
Kesinlikle, kesinlikle bu anlamda hani geri planda kalması halk içerisinde de tepkilere neden olacaktı. Ama şunu biz biliyoruz, şunu da özellikle söylemek lazım. Mısır'daki darbe doğrudan Mısır halkı için yapılmış bir darbe değil.
Halkın iradesi değil mi?
Yani dışarıdan destekle
Tabii.
yapılmış bir darbe değil. Ben İslam Birliği noktasına biraz değinmek istiyorum. Aslında şu an dünyada çok farklı renkte İslam dini var. Türkiye'de yaşanan farklı, İran'da yaşanan farklı, Mısır'da yaşanan farklı, Suudi Arabistan'da yaşanan farklı, Avrupa'da yaşanan farklı, sayamadığımız onlarca ülkede bambaşka İslamiyet yaşanıyor. Sadece Türkiye'de bile bir sürü cemaat, bir sürü tarikat, bir sürü mezhep var.
Hepsinin ayrı uygulamaları var.
Hepsinin ayrı uygulamaları var. Bunlar farzlar noktasında aynı mı?
Aynı.
Aynı. Farzlar değişmiyor.
Tabii aynı.
Geriye kalan renkler konusunda değişkenlik Müslümanlar arasında düşmanlığa sebep oluyor. Bu çok acı.
Aslında olmaması lazım. Biz kardeşiz çünkü.
Aynen öyle. Özellikle şunu söylemek lazım. İslam aslında bu bütün renklerin toplamıdır.
Tabii ki. Çünkü Allah ayette ben sizi fıtrat fıtrat yarattım diyor. Değil mi?
Aynen
İnsanları
öyle.
Fıtrat fıtrat
Aynen
yarattım
öyle.
diyor.
Aynen öyle. Gibi aslında İslam'ı tek bir renk olarak görüp ayrılığa düşmek yerine bunların hepsinin İslam olduğunu görüp hani tamam ben A mezhebine inanıyorum, işte A cemaatine inanıyorum ama bu benim diğer inanışları, İslam'a dair diğer inanışları hakir görme hakkı vermez ki bana.
Ki ben
Aksine,
kardeşimi sevmem gerekir.
aksine onlarla birlik olmam gerektiği duygusunu vermeli.
Kesinlikle.
Bu noktada aslında keşke bence bunun da en güçlü adayı Türkiye. Keşke bütün ülkelerden, sadece İslam ülkeleri demiyorum, bütün ülkelerden ülkesinin İslam anlamındaki en önce isimleri kimlerse. Hatta bazı ülkelerde farklı düşünce akımlarından, farklı düşünce akımlarının temsilcileriyle bir araya gelinerek bir istişare grubu oluşturulsa.
Çok güzel olur.
Ve bu istişare grubunun sonucunda hani az önce de değindik ya mesela İslamofobiye, keşke onu da daha detaylı konuşabilsek. İslamofobiyanın İslam'la ilgili bir İslam'la terör cümlesinin terör kelimesinin aynı cümle içerisinde geçmemesi gerektiğini, Müslümanın terörist olamayacağını, teröristin Müslüman olamayacağını bütün dünyaya deklare edebilseler. Üstünlük sadece takvayladır. Hiçbir cemaat birinin üstünde ya da gerisinde değildir. Bu alimlerimiz yapabilseler. Biz
İnşallah.
Müslümanlar olarak kendimizi geliştirebilsek, inananlar olarak ben kendi adıma da aynı şeyi söyleyebilirim. Yani bundan 5 sene önce, 10 sene önce düşündüğüm gibi değilim. Biz kendimizi bu noktada tekamül etmeliyiz ki Müslümanlar olarak okumalı, kendimizi geliştirmeliyiz ki bunu geneli de yayma imkanımız olabilsin. Çünkü çok sığ düşünceler var.
Halbuki Kur'an'da Allah ne diyor? Dinde zorlama yoktur diyor. Şimdi biz eğer ki bu ayeti, dinde zorlama yoktur ayetini bir Avrupalıya, bir Amerikalıya çok güzel bir şekilde anlatabilsek ve Türkiye'de uygulanan modern yöntemi, modern değil mi?
Evet.
Sistemi insanlara güzel gösterebilsek, başı açık da kardeşimizdir, başı
Aynen
kapalı
öyle.
Da kardeşimizdir. Bunu çok iyi anlatabilsek ben eminim ki bugün
Kesinlikle.
Yaşanan birçok darbe Mısır'daki gibi onlar o darbeleri desteklemeyecekler. Çünkü Mısır'da Mursi eğer böyle bir model göstermiş olsaydı, değil mi? Başı açık hanımları da yanında tutsaydı, başı kapalıları da yanında tutsaydı ve hepsine söz hakkı verseydi, ben eminim ki bugün Amerika veya diğerleri Mısır'daki darbeyi desteklemeyeceklerdi.
Kesinlikle. Sen Mursi ile ilgili hemen şey söyleyelim. Mecusileri uzaklaştırmış olması, özür dilerim Kıptileri,
Kıptileri
Mısır'da
evet.
yaşayan Kıptileri uzaklaştırmış olması, onlara ön yargıyla yaklaşması Mursi'nin sonunu getirdi diyenler var.
Değil mi? O da onlar da
Yani
kuvvetli bir kitle
ben
çünkü Mısır'da.
Hani hatırlarsınız başbakanımızın Mısır ziyaretindeydi değil mi? Laiklik
vurgusu yapıldı. Evet
vurgusu
doğru.
yapmıştı. Çok ağır geliyor belki bize ama ben hep şunu anlatırdım. Laiklik din ile devletin birbirinden ayrılması değil, devletin bütün din ve düşünce sistemlerine eşit uzaklıkta olması.
Çok doğru.
Devletin dini olmaz.
Doğru.
Devletin dini olmaz, insanların dini olur. Devlet de bütün insanlara bunun, bu rahat yaşamın altyapısını, bu demokratik yaşamın altyapısını hazırlar. Devlet kimsenin dinine müdahale etmez.
Doğru.
Asıl laikliğe ulaştığımız zaman aslında Türkiye için de aynı şekilde diyebiliriz. Diğer Müslüman ülkeler için de aşağı yukarı aynı şeyi söyleyebiliriz. Bu algıların değişmesi lazım. Algı yönetimiyle aslında Müslümanları birçok şeye dikte ediyorlar. Bu aslında konuşulmalı. Yani ben Müslüman olarak neden bu algı yönetimi içerisine giriyorum mu düşünmek lazım. Bir de yine bize ağır gelecek ama ben Müslümanların skolastik düşünce skolastik düşüncenin etkisi altında olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz skolastik düşünce Orta Çağ Avrupa'sında düşüncenin dinle sınırlandırılması. Şu an bakıyoruz, nedir Müslümanları bu kadar sınırlandıran?
Belirli sınırları, yobaz
İşte
sınırları.
Işte ayetlerle dinle diyelim. İnsanları ya dinle sınırlıyoruz ya geleneklerle sınırlıyoruz.
Doğru. İşte yobaz sınırlarla sınırlıyoruz
aynen
onları.
Aynen öyle. Bu bir de
hurafelerle,
burada aynen
geleneksel
öyle. Bir anlamda skolastik düşüncedir bu da. Avrupa'yı geliştiren skolastik düşüncenin yıkılmasıdır.
Özgür düşüncenin gelmesi.
Aynen öyle. Müslümanlar için de ne zaman ki hani rahat düşünebilmek.
Zaten
biz düşünmekten korkuyoruz Müslümanlar olarak.
Evet, o çok acı verici. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de kovulmuş şeytan, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı diyor. Allah
Evet.
Bakmamızı, o devenin özelliklerini incelememizi istiyor.
Evet.
Allah bize birçok ayette düşünmez misiniz diyor, akletmez misiniz diyor. Başka ayetlerde bize Allah sivrisineği örnek, Allah başka bir ayette sivrisineği örnek vermekten çekinmeyiz diyor. Bunun gibi birçok ayette Allah bize canlıları incelememizi ve onlar üzerine tefekkür etmemizi
Evet.
istiyor. O zaman bizim yeni nesil olarak aslında kendimize sınırlar çizmeyip bilimi, her türlü bilimi incelememiz ve orada
Kesinlikle.
yeni olgulara yaklaşmamız gerekmiyor mu hocam? Tıpkı İbn Sina'da olduğu gibi, tıpkı Ali Kuşçu'da olduğu
Aynen
gibi
öyle.
veya diğerlerinde olduğu gibi.
Aslında ben inanıyorsam öğrendiğim her bilgi benim inancımı
Beni Allah'a
güçlendirir. Beni
yakınlaştırır.
Allah'a yaklaştırır.
İnşallah.
İnanmayan insan için zaten önüne siz alemleri, Allah-u Teala alemleri sermiş. O insan inanmıyorsa onun için yapılacak bir şey yok. Ama Allah-u Teala bize lütfetmiş, inanmayı nasip etmiş bize. Dolayısıyla ben araştırmaktan, öğrenmekten, düşünmekten korkmazsam, korkmadığım sürece aslında Allah'a daha fazla yaklaşırım.
İnşallah.
Allah'a
Çok
daha fazla
çok
yaklaşırım.
doğru.
Allah'a yaklaştırır bunlar inşallah.
Kesinlikle. Hocam bir de tekrar Mısır'a dönmek istiyorum. Ve Mısır üzerinden de kendimizi, Müslümanları eleştirel bir gözle kendimize bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü muhafazakar liderlerin toplumda oluşan suni radikal İslam algısını yok etmek için herhangi bir müdahale yapmadıklarını, yaptılarsa da çok az, bu suni radikal İslam'ı engellemek için çok az bir müdahale ettiklerini görüyorum. Ve hemen aklıma şu ayet geliyor. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Siz kendinizde olanı değiştirinceye kadar biz sizde olanı değiştirici değiliz buyuruyor Yüce Rabbimiz.
Evet.
Yani biz kendimizi, hatalarımızı, yanlışlarımızı düzeltene kadar da etrafımızdaki bu yangın durumu, bugün işte Suriye'den Mısır'a, Doğu Türkistan'dan Arakan'a veya diğer birçok yere, hep bu hatalardan oluşan kendimizi, yani bazı Müslümanların suni bir radikal İslam anlayışını göstermelerinden dolayı oluşan bir yangın durumu var. Bunu düzeltmek için ne yapmalıyız hocam?
Bir kere Türkiye yine şeyden bahsedelim.
Bir de Türkiye bu konuda öncü ülke modeli olabilir mi?
Tam onu söyleyecektim. Bence bunun proje ülke olarak Türkiye'yi söyleyebiliriz. İslam adına proje ülke olarak söyleyebiliriz. Çünkü bütün dünyaya baktığınız zaman İslam'ın en güzel yaşandığı, en rahat yaşandığı, en renkli yaşandığı, en çeşitli yaşandığı ülke Türkiye. Bu bizim için çok ciddi bir şans. Arap ülkeleri ya da diğer halkı Müslüman olan ülkeler için de Türkiye rol model olabilirdi. Ancak şu an 2000'li yıllara gelinceye kadar Türkiye'nin Müslüman ülkelerle arasında mesafe koymuş olmasından dolayı, hani biz mesafe koyduğumuz için tabiri caizse onlar da mesafe koydular. Aramızda iki kat mesafe var. Türkiye 2002 sonrasında bu mesafeleri kapatmaya başladı. halkı Müslüman olan ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye başladı. Tabii farklı ülkelerdeki ticaretimiz, Müslüman ya da Türkiye'li tüccarların ticareti, okullarımızın olması, TİKA gibi örgütlerimizin olmasıyla birlikte halkı Müslüman olan ülkelerle ilişkilerimiz gelişmeye başladı. Ve Türkiye ekonomik olarak ve siyaseten güçlenmeye başladıkça Müslüman ülkeler içinde rol model olmaya başlayacak. Ancak bu da hemen şeyde söyleyebiliriz. Türkiye'yi bazı Müslüman ülkelere de düşman haline de getiriyor.
Tabii biz zaten doğruyu savunurken karşınıza illa birileri çıkacak
evet,
ve sizi...
Türkiye üzerine oynanan, yakın civarda oynanan oyunlara da bakarsak aslında bu olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Türkiye'nin İslam ülkeleri adına, hani bu İslam ülkeleri liderliği Osmanlı Devleti'nin, Osmanlı Devleti'yle kapanan daha doğrusu, Türkler genel olarak İslam'ın liderliğini hep yapmışlardır, öncülüğünü yapmışlardır, koruyucunun kollayıcılığını yapmışlardır. Bu noktada Türkiye'de hani o dönemi parlatmaya başladı. O dönemi o anlamda yani İslamiyet'in koruyucunun kollayıcılığını, öncülüğünü yapması anlamında Türkiye önemli bir noktada. Bu da maalesef ki İslam ülkeleri arasında da Türkiye'ye düşmanlığa sebep olabilir. Bu noktada Türkiye, ben şunu söylüyorum hep, ekonomik olarak ve siyasi olarak güçlendikçe, ekonomi ve siyasi olarak güçlendikçe Türkiye'nin sosyal altyapısı buna çok uygun. Sosyal yapısı çok uygun. Türkiye İslam ülkeleri adına rol model olacaktır mutlaka.
Çok doğru söylüyorsunuz hocam. Hocam son bir soru daha sormak istiyorum izninizle. Sizi buraya kadar getirttik. Hasta hasta yoruyoruz da hakkınızı helal edin.
Rica ederim.
İnşallah. Hocam Türkiye şu an olduğu örnek modelle sizin de bahsettiğiniz gibi biraz daha acaba Musevilere karşı olan sevgisini, kardeşliğini gösterse, Hristiyan kardeşlerimize karşı olan merhamet ve şefkatini daha da gösterse, acaba bu Türkiye'nin yurt dışında elini daha da güçlendirir mi? Kendi bulunduğu rol model konumunu daha da sağlamlaştırır mı? Tokyo 2020'nin bize verilmemesinin sebebi de bu olabilir mi aslında?
Hemen şey söyleyeyim ben. Bu noktada benim hep örnek aldığım nokta Peygamber Efendimiz'in yaşantısı. Hani biliyorsunuz sık sık İsrail'e karşı boykot çalışmaları yapılıyor. Ya da işte hep deniyor ki bu İsrail malı, şunu almayın.
Ya da...
dün mesela markette hemen kasadayım ben. Kadın diyor ki bir markanın içeceğini almış. Bu İsrail'in mi dedi. Kasiyer anladı. Evet, hani işte gazlı içecekten bahsetti. Dedi ki o, ama işte bu meyve suyu, bu onun değil. Dedi ki eğer söylediğiniz bu firmaysa o firmanın. İnsanlar hani o kadar şey ki, bu söylediğim hani çok şey bir kadındı, hani bilinçli olmayan bir kadındı. Boykot anlamında çok üst seviyeye çıkmış durumda. Ben hep şey söylüyorum. Peygamber Efendimiz'in yaşadığı dönemde Yahudilerle yaşadıkları. Medine'ye geldiği zaman ilk yaptığı şey ve biz şey diyoruz, insan hakları sözleşmelerinin de temeli budur diyoruz. Yahudilerle bir sözleşme yapıyor. Vatandaşlık sözleşmesi yapıyor.
Doğru.
Bu aslında bizim değil, Yahudilerin de çerçeveletip asması gereken bir belge.
Doğru.
Peygamber Efendimiz'in Medine'ye gelir gelmez hani birçok farklılık yapabilecekken Yahudilerle böyle bir anlaşma, böyle bir vatandaşlık sözleşmesi yapmış olması,
onlara eman vermesi,
onlarla iyi geçinmesi çok önemli. Hatta Peygamber Efendimiz vefat ettiği zaman Peygamber Efendimiz'e ait mızrak kimde emanet? Bir Yahudi'de. Peygamber Efendimiz'in bütün yaşantısı boyunca evet insanlar bir arada yaşarken sorunlar olmuştur,
İllaki olacaktır.
Tartışmalar olmuştur, savaşlar olmuştur, birçok şey yaşanmış olabilir. Ama sonuç itibariyle Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde ona ait bir eşya, bir Yahudi'de emanetse bu Peygamber Efendimiz'in gidip işte elindeki eşyayı ona bırakıp, onun karşılığında emanet olarak bırakıp karşılığında o an işte geçinecek bir parayı alacak kadar güvendiği bir isim olduğu anlamına gelir. Bir hani sen Yahudisin, ben senden almam dememiş yani.
Tabii. Yani
ki o dönemde yakınında Hazreti Ebu Bekir gibi
uzak görmemiş.
Hazreti Ebu Bekir gibi çok zengin bir insan varken, dostu varken niye gidip bir Yahudiden almıştır diye düşünmek lazım. Bu bizi biz işte hani Kur'an-ı Kerim'deki Yahudilerle ilgili ayetlere baz alıp düşmanlık yapılacaktıysa Peygamber Efendimiz yapmalıydı bunu.
Hem öyle hem de bir de bunun üzerine şöyle düşünmek lazım. Bir toplulukta illaki çürük elmalar çıkar.
Mutlaka. Yani siz mutlaka.
Her topluluktan kötü adamlar çıkar.
Ama bütün,
bu onun geneli bağlamaz.
Yani işte Yahudilerin tamamı Filistin'e müdahale ya da Filistin'i işgali haklı mı görüyor? Hayır.
Hayır, elbette
çok ciddi karşı görenler var.
Protesto edenler var,
protesto
de var.
Edenler var. Hani bir milleti topyekün reddettiğiniz zaman o millet size gelir mi zannediyorsunuz?
Hiçbir zaman gelmez.
Senin Müslüman olarak gayen ne?
Tebliğ yapmak, dini anlatmak.
Sen o insanı reddedersen, sen zaten Allah-u Teala'nın sana verdiği vazifeyi yapmıyorsun.
Çok doğru.
Allah-u Teala'nın sana verdiği tebliğ vazifesini, sana farzlar üstü farz olarak doğru. verdiği tebliğ vazifesini yapmıyorsun.
Doğru.
Dolayısıyla hiçbir milleti, hiçbir ırkı, hiçbir inanışı reddetmeden, çünkü reddetmek karşı taraftan adıma engeller. Bütün kapıları kapattığınız zaman siz sadece kendi içinizde kalırsınız.
Çok doğru.
Ve bunu özellikle
bu da bir gettolaşmaya, kutuplaşmaya sebep olur. Doğru
yani,
değil mi hocam?
Yani siz İsrail'e karşı konuşun, Yahudilere karşı konuşun böyle söyleyince hemen işte şu örgütün ajanısın, sen şucusun, sen bucusun diyorlar ama yani ben Müslüman olarak baktığım zaman Peygamber Efendimiz hiç kimseyi aşağılamadan, hiç kimseyi dışlamadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden yaşamışsa, çünkü onun vazifesi neydi? Tebliğdi, vazifesini yapıyordu. Benim örnek alacağım nokta ne? Onun yaşantısıysa, benim Yahudiler, Hristiyanlar ya da farklı görüşteki Peygamber Efendimiz Bizans'a mektup gönderiyor biliyorsunuz, Mecusilere mektup gönderiyor biliyorsunuz, diğer dönemin ülkelerine mektuplar gönderiyor, onları İslam'a davet ediyor.
Onları dışlamıyor.
Yani sen ateşe tapıyorsun deyip Mecusilere mektup göndermeseydik, düşen vazifemizi yapmak elbette.
İnşallah.
Tebliğ vazifemizi yapmak.
İnşallah. Hocam sizi çok çok yorduk. Allah razı olsun. Çok güzel bir sohbet oldu. Birçok konuda çok bilgilenmiş oldum. Eminim izleyenlerimiz de çok bilgilenecekler inşallah. Bu sevgili izleyenlerimiz, bu haftaki tarih sohbetleri programımızın sonuna geldik. Allah'ım olsun, çok güzel bir program oldu. İnşallah ilerleyen programlarımızda daha da güzel sohbetlerimiz olacak. Bizi takip edin, birlikte kalalım inşallah. Hoşça kalın.